Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından her hafta bu saatte sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Evet, bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve programa geçmeden evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize sevgilerimizi, hürmetlerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, daha önce sizlere Sultan Mecid, Sultan Aziz, Sultan Hamid, Sultan Reşat ve nihayet Sultan Vahidettin zamanlarında yaşamış, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da ömür sürmüş bir Osmanlı hanımefendisi olan Leyla Saz hanımefendinin Harem'in 300'ü adlı hatıratını takdim etmeye, tanıtmaya çalışmıştık. Leyla Hanım, bir paşa kızı, bir paşa hanımı olmak itibariyle saraya da yakınlığı münasebetiyle o günlerin gerek saray hayatını gerek konak hayatını bizlere çok çarpıcı ve parlak bir dille anlatmaktadır. Daha önce saraydaki cariyeleri, konaklardaki ve saraylardaki cariyeleri, bunların ne maksatta getirildiğini, nasıl bir ömür sürdüklerini anlatmıştı. Hatıratının bu kısmında harem ağalarından bahsediyor Leyla Hanım. Harem ağaları çok kimsenin ne olduğunu bildiği fakat künhüne vakıf olamadığı kimselerdir. Bunlar Afrika'nın işlerinden gelme, henüz daha doğru dürüst kendi dilini konuşmasını öğrenemeden, yürümesini bilmeden efendim esir olmuş ve esir olarak elden ele geçerek fiyatları yükselerek İstanbul'a kadar ulaşmış esirlerdir, kölelerdir. Nasıl geliyor bunlar? Afrika, menşei Afrika'dır, zencidir yani. Şimdi Amerika'daki, Avrupa'daki esir ticareti gibi değil bu. Avrupa'da kabileler birbirleriyle mübareze yapıyorlar, muharebe yapıyorlar. Bu muharebede galip gelenler, mağlup gelenlerin kökünü kazımak, soyunu kurutmak ve onları bir tehlike olmaktan çıkartmak maksadıyla erkeklerini hadım ediyor ve köle olarak ediniyor. Daha sonra bunları ne yapacak bu kadar köleyi? Satıyor. İşte harem ağaların menşei budur. Bir başka köle kaynağı da Afrika'daki misyoner manastırlarıdır. Afrika'daki Hristiyan misyonerleri Afrika'da ve diğer memleketlerde kurmuş oldukları manastırlarda bu hadım zenci harem ağalarından istifade etmekteydiler. Onun için ellerine geçen zenci çocukları hadım ederek manastırlarda yetiştirmekte ve onlardan istifade etmekteydiler. Bir de kilise korolarının rolünü unutmamak lazım. Kiliselerde korolar vardı. Bu korolarda çocuklar ilahi söylerlerdi. Zencilerin seslerinin çok güzel olduğu, müziğe de aşina ve istidatlı oldukları malumdur. Zenci çocuklarını alıp Hristiyanlaştırırlar ve bu korolarda istihdam ederlerdi. Ancak çocuk buluğ çağına geldiği zaman sesi kartlaşmasın diye çocuğu daha buluğ çağına gelmeden hadım ederlerdi. Böylece çocuk buluğ çağına erişmeden, sesi de kalınlaşmadan kilisenin korosunda şarkı söylemeye devam ederdi. İşte harem ağalarının bir menşei de bu kilise korolarındaki çocuklardır. Tabii bunlar belli bir yaşa geldikten sonra artık korodan ihraç edilmekte ve köle olarak satılmaktadır. Yani harem ağalarının Osmanlı ülkesinde hadım edilmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bunlar ya doğuştan böyledir ya da anlattığım sebeplerle başlarına bu feci hadise gelmiş zavallı insanlardır. Haremler Allah'tan ki bunların sığındıkları, hayatlarını idame ettirdikleri yerler olmuştur. Eğer haremler olmasaydı bunlar belki çok daha feci bir hayat yaşayacaklardı. Sadece saray ve konak haremlerinde değil, Mekke ve Medine'de ve büyük mukaddes yerlerde de harem ağları vardı. Kadınlarla erkeklerin ibadetlerini birbirine karışmadan rahatça yapabilmelerini temin maksadıyla Mekke ve Medine camilerinde harem ağları bulunurdu. Hacca gidenler görmüştür, bunlardan hala bu camilerde gerek Mekke'deki Kabe'de, Kabe-i Muazzama'da gerek Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'de bu harem ağları hala bilfiil vazife yapmaktadırlar. Osmanlılarda harem ağları çok itibarlı bir mevkideydi sevgili dinleyiciler. Saraya girenler eskilerinin idareleri altında terbiye görürlerdi. Ağa imamı onları okuturdu. Harem ağlarına mahsus bir imam vardı. Ona ağa imamı denirdi. Onları okutur, ibadet öğretir, yazı öğretir, hesap gösterirdi. Temizliğe ve işe alıştırırdı. Alıştırılırdı bu harem ağları. İstidadı olan, çalışan her şeyi öğrenip diğer acemilerden ziyade rağbet bulurdu. Efendisinin hizmetine alınırdı. Gezerken maiyetinde bulunurdu. Tabi diğerlerinden daha iyi giyinirdi. Birçok lütuflara, ihsanlara nail olurdu. Fakat kıdem mevkiini atlayamazdı. Harem ağları en aşağı acemi, sonra ağa, sonra kapı oğlanı, sonra ortanca, sonra hasıllı olarak kıdem rütbeleri vardı. Eskilik deftere kayıt sırasıylaydı. Uzun bir zamanda ortanca ve hasıllı rütbesini bulan ağalar hayli yaşlıydılar. Bir ağa ortanca olunca Darüssaade ağasına, yani saraydaki harem ağalarının reisi olan Darüssaade ağasına, ki bu zat aynı zamanda bütün vakıfların da başkanıydı, bugünkü vakıflar genel müdürü durumundaydı, aynı zamanda sarayın harem kısmının idare amiriydi diyebiliriz. İşte bu Darüssaade ağasına, baş musahip ağaya, hasıllılara, ortancalara ziyafet vermek adetti. Darüssaade ağasını ve baş müsahibi, bir de ikinci ve üçüncü ve dördüncü musahipleri padişah bizzat seçerdi ve tayin ederdi. Çünkü bunlar birebir padişahın hizmetinde bulunurlardı. Musahipler padişah dairesine yakın odalarda otururlardı. Padişahın emirlerini beklerler, lüzumunda padişahın huzuruna çıkarlardı. Ağaların en büyüğü biraz evvel söylediğim gibi Darüssaade ağasıydı. Buna kızlar ağası da denirdi. Vazifesi hareme ait işlere bakmak, harem ağalarına, harem hademelerine riyaset, başkanlıktı. Ağalar ve hademeler büyük işlerde kızlar ağasına müracaat ederlerdi. Darüssaade ağası, Harem-i Humayun Bendegane avlusundaki harem ağalarına mahsus binadaki odalarında vakarla otururdu. Yemekleri ayrıydı, uşakları vardı. Ona herkes hürmet ederdi. Darüssaade ağası ve musahip ağalardan başka, musahip demek sohbet edilen arkadaş manasındadır. Padişahın en yakın hizmetini görenler bunlardır. Padişahın yatak odasına kadar girip çıkanlar bunlardır. Onun için bunlara musahip, muhasip değil, muhasip hesap eden, muhasebeci demektir. Musahip sohbet eden, arkadaşlık eden manasına gelir. Düşünün, zenci, hadım, Afrikalı köleler Osmanlı sarayında padişahın en yakınında bulunmaktadırlar. Bu Osmanlıların adetleri çok enteresandı sevgili dinleyiciler. Fırsat eşitliği, efendim liyakate verilen ehemmiyet dünyanın hiçbir yerinde Osmanlılardaki gibi cari olmamıştır. Soyu, sopu, rengi, hatta erkekli olup olmaması bile Osmanlıların nezdinde ehemmiyetli değildi. Liyakati, istidadı, biraz da talihi varsa yükselmemek için hiçbir sebep yoktu. İşte bu Darüssaade ağası ve musahip ağalardan başka Saray-ı Humayun ve harem ağaların hepsi takım takım kapı nöbeti tutarlardı. Halvet nöbeti tutarlardı. Kapı nöbeti tutulan kapıya aşk kapısı denirdi. Harem ve bendegen evlerinin arasında bir araba kapısı bırakılarak çekilmiş duvara bitişik büyük bir koğuştu bu aşk kapısı. İki avluya birer kapısı vardı. Nöbetçiler koğuşun üç tarafındaki kerevetlere otururlar, beklerlerdi. Koğuşun içinde gece nöbetçilerinden uyuyacaklara mahsus birkaç basamak merdivenle çıkılır, önü parmaklıklı musandıra vardı. Musandıra konaklarda da vardır. Büyük kilerlerin içinde yüksek ve geniş bir raftır veya yükün üst tarafındaki dolaptır. Burada yatarlardı. istirahat için Musandıra'ya çıkanlar koğuşun her yerini oradan görebilirlerdi. Kapı nöbetçilerinin vazifeleri erkenden mezbelecileri mesela çöpçüleri, külhancıları yani hamamlara bakanları ve tayıncıları yani tayın sandıklarını mermerliklere kadar getirenlere tayıncıları getirip götürürlerdi. Öğle ve akşamları Harem-i Humayun yemek tablalarını getiren tablakarlarla gider ve gelirlerdi. Aşk kapısının içinden girilen koridora, umumi tablaların bırakılışına ve içeri giren şeylere bakmaktır. Vazifeleri budur kapı nöbetçilerinin. Harem'e yemek gelecek ya dışarıdan. Bu yemeği getirenler içeri giremezler. İşte bunların bu yemekleri bırakıp boş kapları almaları vazifesini kapı nöbetçileri yapar. Harem'in girişindeki bir odada otururlar. Halvet nöbeti ise çamaşırhanelere, hayvanlarla odun, nakil ve istifine bakarlar. Efendim hareme doktor lazım olursa onu getirir götürürler. Yorgancı, çilingir, marangoz falan lazımsa onları getirir götürürler ve onun yanında bulunurlar. Bir de şifahane nöbeti vardır. Şifahane nöbetini şifahane ağaları tutardı. Bütün ağalara mevkiine göre hazine-i hasadan yani padişahın hususi. Şimdi Osmanlılar'da iki hazine vardı. Bir hazine-i hasa, bir hazine-i amire. Hazine-i amire devlet hazinesidir. Devletin gelirleri orada birikir. Bir de hazine-i hassa vardır. Padişah hazinesi. Padişahın gelir getiren mülkleri, maaşı hepsi burada birikir. Padişah hazinesidir. Padişah zatı işlerini buradan harcama yapar. Devletle ilgili işlere hazine-i amireden harcama yapar. İşte bunlara, harem ağalarına hazine-i hassadan maaş verilir. Eskiden bir kimse, bir devlet memuru, yanında çalıştırdığı kimselerin maaşını bizzat kendisi verirdi. Devlet onlara maaş ödemezdi. Diyelim ki Diyarbakır valisi. Diyarbakır valisinin yanında çalışan bir sürü görevli var. Bunların hepsinin maaşını Diyarbakır valisi verirdi. Vali oradan tayin olduğu zaman hepsi birden onunla beraber gideceği yere giderlerdi. Padişahın hususi hizmetine bakanların da maaşını bizzat padişah verirdi. Ayrıca bunlara yılda iki takım elbise ve bir kaput verilirdi. Mensup oldukları dairelerin efendileri de başkaca maaş ve ihsanlarda bulunurlar ve onlara iyi bakarlardı. Padişahların haremleri bu harem ağalarına görünmezdi. Sultan efendiler harem ağalarını huzurlarına kabul ederlerdi. Kıdemli ağalar çünkü hadım oldukları için veya hünsa oldukları için kaç göç riayet edilemeyebiliyor. Böyle bir dini müsaade var. Kıdemli ağalar kalfaların odalarında biraz oturabilirler. Ve diğerleri ise ancak alacakları siparişi ve emri ayakta beklerler. Yani harem ağası, haremde görevli olduğu kimsenin huzuruna kadar, herkesin huzuruna çıkamaz. Huzuruna çıktıklarında da ayakta talimat bekler ve çıkar. Ağalar kapı açılınca hangi saatte olsa iş için hareme girebilirler ve akşam çekilirler. Saat 3'te yani güneşin batışından 3 saat sonra, eskiden ezani saat kullanılırdı, 12 saatin güneşin batma anıydı. Kapı kilitlenilirdi. Kapının kilitleneceğini bilirler. Vaktiyle dışarı çıkarlar. Hiçbirisi haremde kalamazdı. Bu harem ağaları arasında okumaya yazmaya ehemmiyet verilirdi. Biraz cehalet eserleri olsa bile hepsi terbiyeli. Kendilerince ilim sahibi kimselerdi. Bunların görenekle fikirleri gelişmiş halince okur yazar olanları vardı. Sonraları bunlar arasında tahsilli, kültürlü ve bununla temayüz etmiş katipler yetişti. Zenci harem ağası olduğu halde son derece yükseldi. Mesela Sultan Aziz'in kızı Esma Sultan'ın sarayında talim terbiye görmüş bir Amber Ağa vardı. Amber Ağa daha sonra Adile Sultan'ın hizmetinde bulundu. Ki Adile Sultan çok ilim sahibi, müttekiye bir hanımdı. Daha sonra Sultan Mecid'in kızı Fatma Sultan'ın hizmetinde bulundu ki o da devrin en zeki, en malumatlı hanımıydı. Uzun zaman bunların baş ağalığını yaptı. Bu Amber Ağa ki buna uzun Amber derlerdi. Şairdi, güzel konuşur, müktedandı. Bir de Rasim Ağa vardı. Rasim Ağa da Sultan Mecid'in baş müsahibiydi. Çok zeki ve çok güzel konuşan bir insandı. Bir de Ferhat Ağa vardı. Ferhat Ağa da Sultan Mecid sarayındaydı. Muhterem Ağa vardı. Yine Sultan Mecid'in kızı Fatma Sultan'ın ağası. O da Keçecizade Fuat Paşa'nın konağında tahsil terbiye görmüştü. Çok zarif bir kimseydi. Arapçayı, Farsçayı, Fransızcayı iyi konuşurdu. Biraz da Rumca bilirdi. Çok iyi terbiye edilmiş, zeki, nazik, gerçekten muhterem bir ağaydı. Halen de yani bu hatıraların yazıldığı 1921 senesinde de katiplik, muallimlikte sivrilmiş ağalar vardır. Harem ağalarından at besleyen, inek besleyen, koyun keçi besleyenler vardı. Bunların sur dışında ahırları, hizmetkarları vardı. Efendileri sayesinde ev ve akar sahibi olmuşlardı. Bunlardan evlenenler de oldu. Mesela Başmusahip Rasim Ağa'nın, Darüssaadat Hayrettin Ağa'nın, Cevher Ağa'nın nikahlı eşi ve cariyeleri vardı. Tabii onlar da insan, hizmete muhtaç. Yabancılar, diyor Leyla Hanım, harem ağalarının erkeklere karşı kin ve garaz beslediklerini zannederler. Böyle zannedenler bizlerde de vardır, lakin bu yanlıştır. Bunlar ta memleketlerinden haremle selamlık kadın erkek arasında dikenli bir siper olmak üzere getirilmiş, kudreti olanların konaklarında da bulunurdu. Her yerde vazifeleri buydu. Erkek ve kadınlarla dostça geçinirler, çok yumuşak huyluydiler. Vazifelerini bozacak bir hal ve hareketi görmedikçe kimseyi incitmezler, kimse de onları incitmezlerdi. Bunların en mühim vazifesi kadınları korumalarıydı. Eski devirde mesire yerlerinde hanımlar gezmeye çıktıkları zaman yanlarında bu harem ağaları bulunur ve harem ağaları bu yanında gezdiği hanımları himaye ederler. Bir densiz kimsenin uygun olmayan bir hareketi olursa ona müdahale ederlerdi.
Bana sen öğrettin,
Evet sevgili dinleyiciler, Leyla Saz hanımefendi hatıralarının bu kısmında muhtelif cihetleriyle eski Çırağan Sarayı'nı anlatıyor. Çırağan Sarayı'nı Sultan Aziz yaptırdı sevgili dinleyiciler. Eskiden yerinde ahşap köşkler vardı ve burada oturdu. Fakat Çırağan Sarayı malum pek hazin hatıralarla doludur. Sultan Aziz burada doya doya oturamadı. Malum tahttan indirildi. Çırağan Sarayı bir müddet Sultan 5. Murad'ın tahttan indirildikten sonra ikametgahı oldu. Ondan sonra Mebusan Meclisi'ne tahsis edildi ve kısa bir müddet sonra elektrik kontağından yandı. Bilahare işte otel olarak tamir edildi. Şimdi otel olarak hayatiyetini devam ettiriyor. Çırağan Sarayı'nı tasvir ediyor Leyla Hanım. Tasvir hoşuma gittiği için sizinle paylaşmak istiyorum. Çırağan Sarayı'nın taksimatı kuzey cihetinden itibaren merasim ve Mabeyn-i Humayun dairelerinden sonra Zat-ı Şahane'nin hususi daireleri gelir. Hareme bitişik olan dairenin sofası resmi günlere, ortadaki ise padişaha mahsustur. Harem sofası iki ucundaki gezintilere tahsis edilmiş girintilerden başka hatırımda kaldığına göre tahminen 6 arşın uzunluk ve 20 arşın genişlikte, ki arşın 60 santimlik bir ölçü birimidir. Belki daha ziyade büyük bir sofaydı. Deniz ve bahçe cihetindeki odaların hepsinin kapısı bu sofaya açılırdı. Valide Sultan Dairesi, Hünkar Dairesi cihetinde ikisi bahçeye bakan 4 odayla bir hamamdan ibaretti. Kadın efendilerle, yani padişahın çocuk doğuran ilk 4 hanımıyla İkballerin daha sonraki 4 hanımının biri deniz, diğeri bahçe cihetinde ikişer odaları vardı. Şimdi nasıl oluyor 4'ten fazla diyeceksiniz. Malum cariyedir bunlar. Bunlarda 4 tahdidi yoktur. 4 hür nikahlı kadınlarda getirilmiş bir tahdittir. Yani bir erkek eski hukuka göre ancak 4 kadından evlenebilir. Ama cariye ile evlenmede böyle bir had yoktur. Ondan dolayı böyle. Padişahın ilk 4 hanımına kadın efendi, sonraki 4 hanımına ikbal, sonraki 4 hanımına peyk denirdi. Ondan sonraki hanımların artık bir ünvanı yoktu. Bunlar ünvandır. İlle bu sayı olacak diye bir kaydede yoktur. Bunların işte biri deniz, diğeri bahçeye bakan iki odaları vardı. Daire usulü. Harem sofasının deniz ve bahçe cihetinde ortaya gelen direkli setli sofaları gerilerinden kapanıp ikballere 600 odalar yapılmıştı. Resmi günlerde kalabalığa görünmek istemeyen hani hanedan mensubu o odaların sahibelerine haber vererek gider, direklerin üzerine bina edilmiş koridorun kafesli pencerelerinden sofaya bakarlardı. Yukarıda arz ettiğim geniş sofaya tavanından daha küçük boyda ve daha yüksek ikinci tavanın 4 tarafındaki birçok pencerelerden de ışık verilmişti ve pek aydınlıktı. Bu sofanın iki ucundan inilen tarafları direkli merdivenlerle orta kata, orta kattan da iki tarafı 4 direkli gayet geniş merdivenlerle, mermer merdivenlerle zemindeki mermerliğe inilirdi. Orta katta sofa yoktu. Deniz ve avlu kapısı yerleri açık bırakılarak merdivenlerin iki tarafından direkler ve parmaklıklarla açık bırakılmış yollara dönülerek odalara girilirdi. Odalar büyük ve ikinci kalfaların odalarıydı. Şimdi bunların nasıl tefriş edildiği, haremin nasıl tefriş edildiği de enteresan. Umuma ait büyük sofada oturulmadığı için 3 büyük avize ile mükellef kapı perdelerinden başka mefruşata ait burada hiçbir şey yoktu. Yerde ince bir mısır hasırı seriliydi. Odalarda da yollu ve çiçekli kürt halıları vardı. Kanepe takımı ve perdeler yerli ipek kumaştandı. Her odada yatak kadar büyük kerevetli minder bulunurdu. Bu minderlerin bir ya da iki başında, yastık hizasında ve yarım arşın eninde üstü düz dolap vardı. Minderlerdeki yumuşak canfes şiltenin üzerine ince bir şilte ilave edilerek geceleri yatak yapılırdı. Seyrek olarak kullanılan yataklıklar maun, abanoz yahut ceviz ağacındandı. Yorganlar abani ve yumuşak ipekli kumaşlarla düz renk elvan ipekle ince kasnak işlenmişti. Kaplamadan şal yorgan da kullanılırdı. Kalınca tülbent üstüne 4 tarafı yorganın aynı işlenmiş 3 ince yastık, bir de beyaz yemeni yastık konup yastık örtüsü sarılırdı. Yastıkların başları dikili ve kapalıydı. Yatak ve yorgan çarşafları ince pamuk ve ipekle dokunmuş yerli bezlerden, yatak bağları da satrançlı yerli cam feslerdendi. Bu cam fesler düzgün ipekle, pürüzsüz ve parlak renklerden dokunmuş ve gayet dayanıklıydı. Cam fes bugünkü brokar kumaşının adıdır. Kalın ipekli. Bu yatak bağları Trabluskarp, Harput, Bursa dokumalarıydı. Kışın yorganların üzerine şal örtülürdü, kürk yorgan da kullanılırdı. Yataklığa da oba dokunurdu. Yatak odası, odanın köşesine beyaz yaygı serilip üstüne konan camlı büyük gümüş fenerin içindeki kısa gece mumu yakılarak fenerin dışına sarılmış ipekli pudadan yayılan hafif ışıklar aydınlanırdı. Peki ne eşya vardı bu odalarda? Kadife ve ipekli kumaştan yuvarlak ve değirmi bir kişilik yer şilteleri. Masa üzerinde çekme haneli ve direkli küçük ayna. Direkli yürüyen büyük ayna, arusekli dolap, oyulmuş ağaca tel ve sedef kakmalı dolap, eski iş, gayet güzel kavukluk üzerinde Kur'an-ı Kerim, kerevet dolabının üstünde yazı takımı, konsol üstünde oturtma saat, billur su takımı, küçük masa üzerinde 6-7 mumlu gümüş şamdan, yanındaki küçük tepsinin üstünde mum makası, minder üstünde mum makası mum azaldıkça şeyi fitili kesilerek ışığı artırılırdı. Yanındaki küçük tepsinin üzerinde mum makası, efendim minder üzerinde toparlak gümüş çilhane yani para muhafazası, bir kenarda varil şeklinde kadife kaplı gümüş kakmalı küçük sandık. Bu sandıkta her gün kullanılan küçük yüzükler, küpe gibi kadın süsleri ve para saklanırdı. Ayrıca içi tesbihi ve başörtüsüyle ince küçük şilteli seccade. Cariyeler başörtüsü örtmezler. Çünkü cariyelerin başlarını örtmesi dinimizde farz değildir. Onun için cariyeler sarayda erkeklere de başı açık, kolları açık, ayakları çıplak görünebilirler. Buna rağmen yine de namaz kılarken böyle küçük bir başörtü aldıklarını rivayet ediliyor. Ayrıca odalarda sarı büyük mangal bulunurdu. Çünkü o zamanlar soba bilinmemekteydi. Duvarlara zar gerilirdi. Zar ne demek? Odanın iki arşın kadar içerisinden pencerelere kadar duvarları örten büyük perde. Çoğu zaman çuhadan yapılırdı. Alt ve üst kenarları renkli çuha parçalarıyla, nakışlı halkalarla tavanın kenarına asılırdı. Kapı yerlerine ve pencereler cihetine açılmak için de birer yırtmaç bırakılırdı. Havayı muhafaza etsin diye. Tabii çırağının ahşapken büyük odaları çift camlı olduğu halde ısınmadığı için mi? Yoksa eski adete devam edildiğinden mi? Her neyse astarlı zarlar kullanılıyordu. Ancak Dolmabahçe Sarayı'nda artık zar kullanılmaz oldu. Büyük kalfaların odalarındaki yerleri, işte o daha önce tarif edilen gece üstünde yatılan kerevitli minderlere yer derlerdi. Altında dolapları, konsol üstünde aynahane, su takımı, şamdan, saatler, rafta Kur'an-ı Kerim, minder üzerinde seccadeleri, ortada tablalı sarı mangalları ve birkaç küçük yer şilteleri vardı. İpekli perdelerle halılar yerli malıydı. Orta kalfaların ikisi, üçü bir odada kalırlardı. Onların da yerleri ve diğer levazımatı büyük kalfaların odaları gibiydi. Kalfaların odalarında güzide acemilerden bir iki kişi yatardı. Diğerleri umumi odalarda otururlardı. Herkesin yeri belliydi. Sabahleyin döşek şiltelerini bir kenara üst üste serip bağlı yorgan takımların üzerine koyarlar, büyük bir örtü örterlerdi. Yer şiltelerinde otururlardı. Esvapları da bohçalarla dolaplara koyarlardı. Vaktiyle sarayların, konakların mefruşatı bundan ibaretti. Evet sevgili dinleyiciler, Leyla Saz hanımefendi hatıratının bu kısmında saray bahçelerindeki gezintilerden bahsediyor. Mecidiye Camii bitişinden başlayarak Çırağan Sarayı'nın arkasındaki büyük setten yıldıza kadar bütün dağ mabeyin bahçesidir. Bu geniş bahçede büyük ve gölgeli yemiş ağaçları, orman, tarhlar, çiçeklik, turfandalık, meyvelik bostan, suni bir derecik, kuşhaneler ve kameriyeler vardır. Dağın tepesindeki ahşap köşkü Sultan Mecid'in annesi Bezmialem Valide Sultan yaptırmıştı. İstanbul'u her yönden gördüğü için Yıldız Köşkü diye adlandırmış. Sultan Ahmet'in yaptırdığı sonraki ilavelerde yine o mevkide. Mabeyin bahçesine çıkılmaya irade sadır olurdu. Yani padişah izni istisal edilirdi. Bahçıvanlar, bekçiler çıkarlar. Duvarın haricine askeri noktalar konur. Harem ağaları halvet diye bağırınca mabeyinin küçük sofasıyla bahçenin sokak aşırı seddine bağlı kafesli köprünün kapıları açılır. Harem bazen zat-ı şahane ile yani padişahla beraber, bazen şehzadeler, sultan efendilerle yavaş yavaş geçerler. Mahiyetlerinde büyük kalfalarıyla hususi hizmetlerini yapan diğer kalfalar bulunur. Biraz sonra nöbetçilerden başka saray halkı sel gibi o bahçeye yayılır, dağılır. Kelebekler gibi daldan dala, çiçekten çiçeğe uçuşurlar. Günün nasıl geçtiğini bile duymazlar. Akşamüstü yine harem ağalarının halvet sadaları işitilir. Fakat bu ses artık sabahki gibi tatlı değildir. Çünkü bütün günün şen şakrak efendim gezintilerinden, çocukça konuşmalarından, eğlencelerinden bu acı ses onları ayırır. Yüz asık, düşkün adımlarla küme küme köprüye gelir geçerler. Harem ağaları bir kimsenin uyuyup kalması ihtimalini nazar itibari alarak her tarafı dolaştıktan sonra köprünün kapılarını kilitlerler. Kızlar da bahçenin yaprakları, meyveleri, çiçekleri ellerinde, bütün günkü keyiflerin hikayeleri dillerinde yerlerine giderler. Bu müsaade baharda ve yazda birkaç kere tekrarlanır. Bu saray bahçesi gezintilerine ait kalfalardan işittiği bir hadiseyi anlatıyor Leyla Hanım. Kafkasya'dan henüz getirilip de saraya satılmış olan, Türkçe de iyi bilmeyen bir cariye Mabeyn-i Humayun gezintisine katılmış. Tabi yurdundan çıkalı beri böyle çemenden, ağaçlıktan, dağlardan, derelerden, bol meyveli ağaçlardan mahrum kaldığı için bu tenezzüh kendisini büyülemiş. Kızcağız sabahtan akşama kadar gezinip yorulduktan sonra geniş bir bahçenin ıssız bir köşesine çekilip kopardığı kırmızı elmalara iştahla bakarak kim bilir neler düşünerek dalmış, uzandığı yerde uyuyup kalmış. Daha sonra kendisine doğru yaklaşan sert adımların çıkardığı tok sesle birden uyanmış. Gecenin bastırdığını, tenha bir yerde yapayalnız olduğunu, hele karşısında silahlı yürü yarı bir adamı görünce fena halde korkmuş ve yerinden fırlamış. Kızcağız bu adamı görünce hemen uçları beline sokulmuş uzun eteklerden birini kaldırmış, başını ve yüzünü kapatmış. Adam korucu birden karşısına çıkan bu acayip hayali görünce hay diye kendini yere atmış. Kız kendisini peri zannettiğini tahmin ettiği adamın yanına gelip Çerkezce derdini anlatmaya başlamış. Adamcağız anlamadığı bir dilde bir şeyler mırıldayan bu hayalden iyice ürkmüş, onun peri olduğuna iyice kanaat getirmiş ve kaçmış. Sonra korkudan titriye titriye diğer arkadaşlarına bunu anlatmış. Hepsi birleşmişler, Gulyabani'yi aramaya koyulmuşlar. Biraz sonra hiddetli kaba seslerle ve sert adımlarla birkaç kişinin kendisine doğru gelmekte olduğunu görünce kızcağız, bu işin sonunun fenaya varacağını anlamış, hemen koyu gölgeli çınar ağacının tepesine tırmanmış, dalların yaprakların arasına gizlenmiş. Gelen korucular oralarda adı geçen hayali görememişler. Bu hakikaten bir peridir deyip çekip gitmişler. Gelelim hikayenin neticesine, sonuna. Horozlar ötmeye başlayınca adamların işi rahat etmiş. Gulyabani gitmiştir diye nöbetten kurtulmuşlar. Bu sırada bir harem ağası gelmiş. Bu gece haremde acemi bir kız noksandı. Bahçede gördünüz mü, haberiniz var mı diye sormuşlar. Haberleri olmadığını söylemişler. ve harem ağasını da yanlarına alarak kızı aramaya koyulmuşlar. Zavallı kız tanıdığı harem ağasının sesini işitince ağlayarak ağaçtan inmiş. Harem ağası da kızı alıp götürmüş. Kız da korucular da başlarına gelen felaketi anlatmışlar. O günden sonra kızın adı Peri kalmış. O hadiseden sonra da halvet akşamları bahçe daha bir dikkatle taranmaya başlamış. Evet, bir de umumi gezintiler var. Kağıthane mevsiminde bütün saray halkı nöbetleşe gezmeye çıkmalarına birkaç defa müsaade olunurdu. Bu umumi gezintilere beylik gezinti denirdi. Herkes bu keyifli müjdeyi bekleyiş halinde olurdu. Müsaade çıktığı zaman baş katibe veya ikinci katibe, ki bunlar teşrifatçıların, harem teşrifatçılarının büyükleridir, dairelerinin sahibelerine bunu arz ederlerdi. Teşrifatçılardan biri de odaların kapılarından "Kalfalar, cuma günü beylik gezme var" diye bağırarak haberi müjdeler. Seyrek seyrek böyle yerlere gidebilen kızlar neşe içinde, sevinç içinde koşar birbirlerine haber verirlerdi. Bu yeni hevesli gençler bir arabalık üçer dörder kişi aynı renk fereceler, süsler hazırlarlardı. Cuma günü yemekten sonra evvela hanedanın ikişer atlı hususi arabaları, ki o zamanlar harem hanımları ikişer atlı arabaya binebilirlerdi. Sultan efendiler, yani padişah kızları evlendikten sonra dört atlı araba isterse kullanabilirlerdi. Arabalar, yanlarında suluklar, altı tabaklı, ağzı burgulu, üzerinde kadehi kapanmış zarif şekilde kulpsuz sürahileri suluk denirdi. Onları alırlardı. Ve çantaları yanlarında, çantaları da kadife veya meşin üzerinde Osmanlı arması yahut başka bir şekilde kabartma gümüşle yahut sırmayla süslü. İçinde ne var? Mendil, bahşiş için veya fıkaraya dağıtmak için para keseleri, bir de yaşmağı düzeltmeye mahsus saplı el aynası. Bunları yanlarına alırlar. Araba sahibesini alıp çıkarken diğerinin arabası girer. Bu suretle çıkılırken tebdil arabaları, büyük kalfaları, müteaddit ard arabaları da orta ve küçük kalfaları yan kapıdan alır. Harem ağaları at üzerinde önden ve yandan giderler. Büyük kapının dışında harem hademeleri ihtiram duruşunu ifade ederler. Evvelce bu hademelere baltacı derlerdi. Meşhur baltacı Mehmet Paşa var ya, buradan yetişme. Yakalarına ve yakanın iki tarafına, iki tarafından göğüse doğru kurdele gibi sarkmış güvez iplikten alametiyle siyah elbiseleri, hatırlanan yazıldım İstanbul'un deniyor. Bunu giymiş baş hademe, Sultan Efendi'nin penceresinin altındaki şerit askıyı elini geçirip yürür. Mavi yakalı hademeler diğer arabaların yanlarında giderler. Arabalar pek ağır sevk edildiği için yürüyerek takip edenler yorulmazlar. Harem arabalarının perdeleri yarıya kadar indirilmiş olur. Sultan Efendi'nin elinde tuttuğu altın saplı yelpazesinin tüyleri yüzünü hayli kapar ve meydanda oturmayı sevmez. Haremden arzu edenler de Kağıthane veya Bahariye Köşkü'ne iner. Orada ikindi namazını kılıp istirahat ederler. Harem ağaları köşk bekçilerinin meyvelerini, meşhur yoğurtçunun çini kaselerde hazırladığı yoğurtları takdim ederlerdi. Çağlayan kameriyeleri vardı, orada oturulurdu. Kalfaların çoğu gezmeyi dere kenarında arabayla durmaya tercih ederlerdi. Akşamüstü dönüşte gördüklerini anlatırlar ve o neşe günlerce devam ederdi. Umumi gezmelerde her dairenin maiyeti efendisini takiple takım takım giderlerdi. Harem-i Humayun padişah tarafından davet olunurdu. İradeyle çıkarlarsa harem arabaları sırayla giderlerdi. Kalfalarında büyükleri kıdem itibariyle sıralanır, diğerleri alaydan ayrı giderlerdi. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık da hatıralar programı bu kadar. Haftaya inşallah sizlerle bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuruz. O zamana dek hoşça kalın.
Hatıralar.